Ayrım 4, sayfa 26. Aile. Aile toplumun temel niteliklerini yansıtan en küçük birimidir. Çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişiminde ailenin önemli bir yeri vardır. Eğitim ailede başlar. Çocuğun saklı bir benlik algısını geliştirerek özelleşmesi ailenin tutumuna bağlıdır. Çocuk kendine yetmeyi, paylaşmayı, yaşama etkin biçimde katılmayı, barışçı ve uyumlu bir davranış örüntüsünü geliştirmeyi ailede öğrenir. Okul çağına gelmiş çocukların kişilik yapıları önemli ölçüde şekillenmiştir. Ancak çocuk okula başladığında yeni bir dünyaya girmiş olur. Böylece aile ile okulun zorunlu etkileşimi başlar. Okul aile ilişkilerindeki uyum ve başarı öğrencinin eğitimine yansır. Dolayısıyla aile ile bir ilişkiler büyük bir özen içinde yürütülmelidir. Öğretmen aile ile kurulan ilişkide özel bir öneme sahiptir. Öğretmen öğrenci ilişkilerinde olduğu gibi öğretmen aile ilişkilerinde de bir içtenlik ve nezaket egemen olmalıdır. Kuşkusuz bazı ailelerle kurulan ilişkilerde uygar bir üslubun yerleşmesi, tarafların birbirlerini tanımaları, yakınlaşmaları zamana bağlıdır. Bu durum genellikle aile ve öğretmenin eğitim anlayışlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda öğretmen hoşgörü ve esneklik göstermeli, ancak aileden beklentilerini açık ve anlaşılır bir dille anlatmayı düşünmelidir. İnsanların birbirini tanımaları birbirlerini anlamak için yeterli değildir. Anlamak, daha yakın bir sosyal ilişkiyi ve empatik bir iletişimi gerektirir. Öğretmen, aile ve ilişkilerinde başarısızlığa yer vermemelidir. Çünkü böyle bir durum, öğrencinin eğitimi açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir. Okul, aile ilişkisini başlatmak için öğretmenin öğrenci verileriyle gerekirse nesnel bir tanışma toplantısı yapması gerekir. Bu toplantıda öğretmen yumuşak bir üslupla öğrencilerinden ve ailelerinden beklentilerini açıklamalıdır. Bu konuşmada öğretmenin sözcüklerini seçmedeki duyarlılığı, sözleriyle beden dili arasındaki uyumu, giyinme biçimi gibi birçok psikolojik değişken vardır. Öğretmen bu tür psikolojik etkenlerin sağlıklı bir iletişimi başlatmasındaki önemini bilerek davranmalı ve uzun bir konuşmanın genellikle sıkıcı olduğunu unutmamalıdır. Ayrıca konuşması sırasında kendisine ait kişisel bilgilerden kısaca söz etmelidir. Öğretmen konuşmasını toplantıya geldikleri için ailelere teşekkür ederek tamamlamalı, daha sonra onların beklentilerini ve sorunlarını dinlemeye başlamalıdır. Bu tür genel toplantılarda ailelere asla özel konulara ilişkin sorular yönetilmemeli, gerektiğinde bu amaçla ayrıca özel olarak görüşülmelidir. Öğretmen, aileler ve ilişkisini sürekli ve düzenli bir biçimde yürütmeye özen göstermelidir. Bu amaçla öğretmen, ailelere ait adres, telefon numarası gibi bilgilere sahip olmalıdır. Ancak ailelerin öğretmenle yüz yüze görüşmesi olanağı her zaman bulunabilmelidir. Öğretmen her defasında görüşme ve gözlem sonuçlarını raporlaştırarak öğrencileri hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinmeyi amaçlamalıdır. Öğretmen aileleriyle sadece herhangi bir sorunu ilgili bir bilgi alışverişinde bulunmak için değil, öğrencinin gelişim ve başarısından dolayı duyduğu kıvancı yansıtmak için de görüşmelidir. Öte yandan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ailelerin davet edilmesi, okul ve aile ilişkileri olumlu yönde geliştirir. Öğretmen bu tür etkinliklere öğrencilere olanaklar ve ölçüsünde eşit şekilde görev vermeye çalışmalıdır. Ayrıca sosyal kültürel etkinliklerin organizasyonunda ailelerin gönül güçlerinden yararlanmak ve bu yöndeki çabalarını örgütlemek okulun toplumsal çevrede benimsenmesini kolaylaştırır. Bu bağlamda okulun olanakları ölçüsünde yetişkinlere yönelik sosyal kültürel amaçlı bilimsel toplantı ve konferanslar gibi etkinlikler düzenlenmesi de yararlıdır. Aile ve okul iki temel eğitim kurumudur. Öğrenci zamanının önemli bir bölümünü bu iki yaşam biriminde geçirir. Dolayısıyla okulun eğitim anlayışı ile ailenin eğitim anlayışının örtüşmesi arzulanan bir durumdur. Ne var ki bu her zaman mümkün olmaz. Bazı durumlarda aile ve öğretmenin öğrenciye yönelik beklenti ve yaklaşımları uyuşmamaktadır. Örneğin koruyucu bir aile ortamında büyüyen öğrenci sınıf içinde aşırı bencil davranışlar göstererek arkadaşlarının tepkisini almaktadır. Öte yandan otokratik bir aile ortamında büyüyen öğrenci ise özgüven eksikliğinden dolayı sosyal etkinliklere katılmaktan kaçınmaktadır. Öğretmen bu tür davranış farklılıklarının nedenleri konusunda bilgili ve duyarlı olmalıdır. Sınıf içine davranış birliği ve uyumu sağlamak öğretmenin en önemli görevidir. Ancak davranış yöntemi öğrencinin duygusal ve düşünsel yapısını tanıtmayı gerektirir. Bu amaçla öğretmen öğrencileri yakından görmeli, edindiği izlenimleri ve yeni durumları test etmeli. Fakat asla öğrencileri hakkında ön yargılara sahip olmamalıdır. Öğrenciler için verilecek en nesnel kararın ile kurulan uzun ve kapsamlı bir ilişki sürecinde oluşacağı unutulmamalıdır. Ayrıca gelir ve eğitim durumu, çalışma ve yaşam koşulları gibi bir dizi sosyoekonomik nitelik açısından farklılıklar gösteren ailelerin okula yönelik algı ve beklentilerine de farklılık olması olağandır. Başka bir anlatımla her aile kendi özgünlüğü içerisinde benzersiz bir bütünlüktür. Bu nedenle okul aile ilişkileri ailenin özelliği ve bütünlüğü koruma geliştirme bilincinin içinde yürütülmelidir. Bu konu öğretmen veli ilişkileri bölümünde ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Çevre. Her okul belli bir toplumsal çevrede yer alır. Toplumsal çevre fiziksel, sosyal, kültürel, siyasal, demografik ve benzeri bir dizi değişkenin etkilerini yansıtan değerler dizgisi olarak tanımlanabilir. Okul içinde yer aldığı toplumun gerçekliğini tanımalıdır. Çünkü en genel anlamda toplumun eğitimiyle yükümlü bulunan bir kurum olan okul, kendisine yönelik sosyal beklenti ve gereksinimlerin bilincinden daha yoksun ve işlevlerini yerine getiremez. Kurumların etkinlik göstergelerinin en önemlilerinden biri de kontrol edebildikleri çevrenin genişliğiyle ilgilidir. Bu anlamda okul, toplumsal çevrenin temel niteliklerini yansıtan bir örneklem olarak değerlendirilebilir. Buna göre kısaca davranış değişikliği yaratma süreci olarak tanımlanan eğitimin aynı zamanda toplumsal çevreye dönük bir etkinlik olduğu söylenebilir. Okula değişik davranış görüntülerine sahip olan öğrenciler farklı toplumsal kesimlere ait değer ve beklentileri yansıtmaktadır. Esasen davranışın toplumsal çevreden soyutlanarak çözümlenmesi beklenemez. Başka bir anlatımla davranış içinde yer aldığı çevrenin sosyal ve kültürel değişkenleri tarafından kontrol edilebilir. Bu nedenle davranış değişikliği yaratmak aynı zamanda toplumsal çevrede egemen olan ilişki örüntülerinin niteliğini bilmeyi gerektirir. Bu durum okula toplumsal ilişkileri kontrol etme ve düzenleme görevi yüklemektedir. Okul, sosyal çevre, yer alan diğer toplumsal kurumlarla yakın bir ilişki içinde bulunmalıdır. Örneğin basın yayın organlarında okulda gerçekleşen eğitim etkinliklerinin tanıtımı için çaba gösterilmelidir. Ayrıca basın yayın organlarında yer alan farklı sosyal kesimlerin eğitim sistemine yönelik beklentileri ve eleştirileri değerlendirilmelidir. Böylece toplumsal gereksinimlere dönük dinamik bir kurum kültürünün yerleşmesi ve okulun çevrede tanıtmasını kolaylaştırır. Okul bulunduğu çevrede başat üretim seçimlerini ve ilişkilerini tanımalı, bunların gerçekleştirilmesi için çaba gösterilmelidir. Örneğin tarımsal üretim biçiminin ve geleneksel üretim ilişkilerinin egemen olduğu bir çevrede okul, modern tarım yöntemleri konusunda konferans, seminer ve benzeri çalışmalar düzenleyerek ekonomik yaşamın iyileştirilmesi yönünde çaba göstermelidir. Aynı şekilde turizm bölgesine yer alan bir okul, halkın turizm konusunda bilgilendirilmesi çalışmalarına katılmalı, tatil döneminde ise okul binalarından konaklama amacıyla yararlanılması sağlanmalıdır. Böylece okul aynı zamanda bir işletme olarak ekonomik etkinlikte bulunmuş olur. Okul çevre ve çevrede yer alan kültür, sanat gibi kurumları ile de yakın bir ilişki içinde bulunmalı. Olanaklar ölçüsünde tiyatro, müzik ve spor gruplarının okulda gösteri yapmalarına fırsat verilmelidir. Bu tür etkinlikler okulun çevre ve bir çekim merkezi haline gelmesini kolaylaştırır. Eğitimde toplumsal kurumlar ile ilişkiler kadar önemli bir başka konu da akran gruplarıdır. Akran grubu özellikle çocukluk ve gençlik dönemindeki bireylerin davranış biçimleri üzerinde etkilidir. Başka bir anlatımla çocukluk ve gençlik dönemlerinde bağlanma, ait olma ve kabul görme gibi duygular en temel gereksinimler arasındadır. Bu nedenle gençler bireysel yeteneklerinin bir kişilik yapılarının akran gruplarınca onaylanmasına büyük bir önem verirler. Ancak bu gruplar toplumsallaşma, bireyselleşme süreçlerini bazen olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin yeterince üretken ve bir etkin biçimde yaşama katılma olanağı bulunmayan gençlerin madde bağımlılığı, şiddetin kutsanması, ideolojik kalıplaşma gibi kaçış mekanizmalarına sıklıkla başvurdukları görmektedir. Bu tür davranış bozuklukları temelliçe dönük bir saldırganlığa da neden olan kendini yetersiz ve değersiz bulmanın doğurgusudur. Okul yönetimi öğrencilerin ders içi ve ders içi etkinliklerini gözleyerek bu tür davranış sorunlarının ortaya çıkmadan karşı önlemler almalıdır. Eğitsel kol çalışmalarının yanı sıra kültür ve sportif etkinliklerden de bu amaçlarla yararlanmak mümkündür. Akran gruplarının yapıları etkileşim örüntüleri konusunda yeterli bilgilere sahip okul yönetimleri bu grupların yaratıcı ve üretken amaçlarına yönelmesini sağlayabilir. Bu konuda okul yönetimi çevrede bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlık kurumları ile etkin bir işbirliği içinde çalışmalıdır. Akran grupları içinde oluşan olumsuz ve yıkıcı normların etkisiyle toplumsal kurallara karşı radikal tepkiler gösteren gençlerin sorunları, uzun bir süreden sonra eğitimimizin en önemli problemleri arasındadır. Bu tepkileri anlamak, yerine bastırmayı seçmek, sorunu ortadan kaldırmamakta, belki sadece biçim değiştirmesine neden olmaktadır. Akran gruplarının toplumsal ve evrensel değerlere dönük bir etkileşim yapısına sahip olmaları için eğitimcilerin grup dinamiği tekniklerinden yararlanmaları gerekir. Çünkü grup dinamiği alt kültürlerin ve grup oluşturmanın sosyopsikolojik gerçekliğini irdelemektedir. Ayrıca sosyoloji, psikoloji, sosyopsikoloji gibi davranış bilimlerinin kuram ve yöntemlerinden de bu amaçla yararlanılabilir. 3. Bölüm: Eğitim Ortamının Fiziksel Özellikleri. Eğitim ortamının fiziksel özellikleri. Eğitim ortamının fiziksel özellikleri etkili bir sınıf yönetimini sağlanmasında önemli bir unsurdur. Sınıfta fiziksel değişkenlerin, öğrenci sayısı, ısı, ışık, renk, temizlik, görünüm ve görüntü düzenlenmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Etkili bir sınıf yönetimi için eldeki olanaklar ölçüsünde fiziksel değişkenlerin güdüleyici, öğretici ve ilgi çekici bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bölümde eğitim ortamının düzenlenmesinde fiziksel değişkenlerin önemi açıklanmıştır. Eğitim ortamının özellikleri. Sınıf kolektif bir varoluş alanıdır. Farklı sosyoekonomik semtlerden gelen öğrencilerin paylaştığı sınıf ortamı çok boyutlu ve dinamik bir süreklilik içerisinde yaşanır. Bu bağlamda değişik algı ve beklentilerin tanımlanması ve bütünleştirilmesi şeklinde sürdürülen sınıf yaşamı sosyal yapının küçük bir kesinti oluşturur. Başka bir anlatımla sınıf içi yaşam toplumsal çevrenin sosyo-kültürel ögeleri tarafından etkilenen bir ölçüde onları etkileyen süreçler toplamıdır. Eğitim ortamının başlıca özellikleri anındalık, süreklilik, eş zamanlılık, karşılıklılık, karmaşıklık, açıklık olarak sınırlanabilir. Sınıfta açık ve yüzde bir iletişim vardır. Bu nedenle iletişim doğrudan ve anında gerçekleşir. Ancak aynı zamanda kesintide birden çok olay gelişebilir. Örneğin öğretmen, ders anlatırken bir yandan öğrencilerin tepkilerini ölçer, kural dışı davrananları uyarır, öte yandan sorular yöneltir. Zamanı kontrol eder. Bütün bu eylemler doğal bir akış içerisinde gerçekleşmelidir. Her şey sınıfın önünde yaşanır. Bu durum sınıf yaşamının açıklık özelliğini tamamlar. Açıklık sadece olayların gözde görülmesi ve hissedilmesini değil, ortak bir algı dayanağına bağlı olarak paylaşılmasını da gerektirir. Öğretmen, bu canlı eğitim ortamını etkileyen fiziksel ve psikolojik dinamiklerin önemini bilmelidir. Çünkü ancak bu şekilde etkili bir eğitim ortamının sağlanması ve sürdürülmesi mümkün olabilir. Fiziksel ortamın önemi. Fiziksel ortam eğitim etkinlikleri için ayrılan mekanın özelliklerini belirtir. Sıra, masa, dolap ve benzeri araçlarla boş alanlar, mekanın ısı, ışık ve renk düzenini bir dizi etken ortamın fiziksel değişkenlerini oluşturur. Öğretmen-öğrenci ilişkileri geniş ölçüde bu fiziksel değişkenler tarafından etkilenir. Eğitim türü ve düzeyi dersin amacı gibi değişkenlere göre yapılandırılmış sınıf ortamı öğrencilerin güdülmesini kolaylaştırır. Yapılandırılmış ortam sınıfta yer alan fiziksel özelliklerin amacına uygun düzenlenmesini tanımlamaktadır. Her durumda eldeki olanaklar ölçüsünde düzenlenebilecek en uygun sınıf ortamının sağlanması amaçlanmalıdır. Çünkü fiziksel ortamın uygunluğu etkili öğrenme ve öğretme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Fiziksel ortamın değişkenleri. Öğrenci sayısı. Sınıfta öğrenci sayısının genel olarak 30'un üstünde olması istenmeyen bir durumdur. Ancak ideal bir öğrenci sayısının olmadığı bu durumun dersin niteliğine, eğitim düzeyine ve türüne göre değişebileceği düşünülmektedir. Öğrenci sayısı izlenecek öğretim yöntemini belirlemede de önemli bir etkendir. Örneğin kalabalık sınıflarda daha çok anlatım yöntemi kullanılırken az öğrencinin bulunduğu sınıflarda bireysel öğretim yöntemlerinin daha çok yer verilmektedir. Kalabalık sınıflarda öğrencinin güdülenmesi ek bir zaman gerektirir. Öğretmen bu amaçla dersin ve konunun özelliklerine göre uygun çalışma etkinliklerini geliştirerek öğrencinin derse katılımını sağlamalıdır. Bu durumda küme çalışmaları yoluyla işbirlikli öğrenme tekniklerinden yararlanmak mümkündür. Kalabalık sınıf ortamında öğrencinin dikkatinin kolay dayanabileceği unutulmamalı. Dolayısıyla öğretimin öğrenci merkezli olmasına özen gösterilmelidir. Sınıftaki öğrenci sayısı ile başarı arasındaki ilişki olduğu yönünde araştırmalar, Jones and Jones 1986 bulunmakla birlikte bu durumun öğretmen sayısından alınabilecek önlemlerle bir ölçüde kontrol edilebileceği açıktır. Örneğin sınıfta uygun yerleşim düzeninin sağlanması bu açıdan önemli bir unsurdur. Yerleşim düzeni. Yerleşim düzeni eğitimin etkin ve akıcı bir işleyişe kavuşturulmasına dönük eylemleri içerir. Başarılı bir etkileşim düzeni sınıf içi etkileşimi ve öğretimi olumlu yönde etkiler. Kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırır. Ayrıca sınıf ortamında rasyonel kullanım ve sınıf içi trafiğin düzenlenmesinde ya da yerleşim biçimi önemli bir etkendir. Öğrencilerin sınıf yerleşim düzeni konusunda düşüncelerinin alınması yararlıdır. Böylece birçok alternatif seçenek ortaya çıkar, hem de öğrencilerin sürece katılmaları sağlanarak demokratik bir kişilik yapısı geliştirmelerine de katkıda bulunur. Yerleşim düzeni ders araç gelişleriyle öğrencilerin oturma düzeni olarak iki ayrı bölümden oluşur. Her iki düzenlemede de öğrencilerin birbirlerini ve öğretmenlerini rahatça görmelerine özen gösterilmelidir. Yerleşim düzeninde iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi öğretmen merkezli, diğeri öğrenci merkezlidir. Öğretmen merkezli yerleşim biçiminde öğrenciler klasik düzende birbirlerinin ensesini görecek şekilde otururlar. Ayrıca ders araç gelişlerinin sınıf içi dağılımı da daha çok öğretmene göre ayarlanmıştır. Böyle bir oturma düzeninde iletişim öğretmen öğrenci ekseninde gerçekleşirken öğrenci etkileşimi zayıflar. Ön sıralarda oturan öğrenciler arkada oturanlara oranla avantajlı bir konumda bulunurlar. Genellikle bu tür oturma düzenlerine ders dışı davranışlar gözlenir. Dikkatin dağılmasına bağlı olarak ortaya çıkan gürültü, ders dinlememe gibi davranış bozuklukları bir anlamda bu oturma düzenine yönelik doğal tepkiler olarak algılanmalıdır. Öğrenci merkezli yerleşim düzeni, ders ve konunun özelliklerine bağlı olarak birey ya da grup esasına göre yapılabilir. Bireysel oturma düzeninde öğrenciler masalarında tek kişi olarak ve birbirlerinin yüzlerini görecek şekilde otururlar. Grup şeklinde yerleşimde ise aynı konuda işbirliği içinde çalışması gereken öğrenciler bir araya getirilir. Grup oturma düzeninde grup içi etkileşim ve ortak problem çözme teknikleri üzerinde yoğunlaşma esastır. Ancak gruplar arası iletişim de önemlidir. Bu nedenle çalışma grupları birbirlerine görecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu arada sınıfta oturma alanı için ayrılan mekanın eşit kullanımına özen gösterilmelidir. Birey ya da grup şeklinde yerleşimin konunun amaçlarının uygun şekilde düzenlenmesi öğrencilerin başarılarını artırır. Ancak öğretmen grup oluştururken öğrencilerin bireysel özelliklerini ve konunun niteliğini göz önünde bulundurmalıdır. Sürekli aynı şekilde gruplandırma başlangıçta öğrenciler arasında bulunan olumlu yarışma ve paylaşma duygularını giderek yıkıcı rekabet ve çatışma duygularının gelişmesine neden olabilir. Bu durum daha çok grup içinde oluşan güç ilişkisiyle ilgilidir. Bir grupta liderliği ele geçiren öğrenci, bir başka durumda farklı arkadaşlarıyla iletişime girmelidir. Öğrencinin farklı grup etkinlikleri içinde daha sağlıklı bir biçimde bireyselleşeceği ve toplumsallaşacağı gerçeği göz önüne alınacak, bu duruma göre alternatif gruplar oluşturulmalıdır. Bütün sınıf aslında tek bir grup olduğunu unutmamalıdır. Isı, ışık ve renk. Başarılı bir eğitim için ortamın fiziksel özelliklerinin uygun olması gerekir. Örneğin sınıfın aşırı sıcak veya soğuk olması, öğrencilerin derse yönelik konsantrasyonunu olumsuz yönde etkiler. İdeal sınıf ısının 20 derece olduğu kabul edilmektedir. Işık da insan psikolojisi üzerinde etkili bir olan önemli bir fiziksel değişkendir. Sınıfta eğitim etkinliklerinin rahat bir ortam içinde gerçekleşmesi için ışık yeterli olmalıdır. Gereğinden çok aydınlatma ve yetersiz aydınlatma ilginin dağılmasına neden olur. Örneğin aşırı ışık veya yetersiz aydınlatma gözü yorar, ilgiyi dağıtır ve zihnin gevşemesine neden olur. Renk de insan psikolojisinin üzerinde etkili bir unsurdur. Renkler kendilerine özgü dilleri ve dünyaları olan gizemli duyguların temsilcisidir. Başka bir anlatımla her rengin kendine özgü bir kişiliği ve etkisi de vardır. Örneğin mavi barışın, umudun, huzurun, kırmızı baş kaldırının heyecanı rengi olarak tanımlanır. Kuşkusuz renklere yüklenen bu anlamlar göreli ve tartışmalıdır. Ancak sınıfta iyi bir renk uyumunun sağlanması göz estetiği ve zihinsel etkinlik açısından uyarıcı etkiler yaratabilir. Bu nedenle öğretmen mekanların, araçların özelliklerine göre uygun renkler seçmeye çaba göstermeli ve bu konuda mutlaka öğrencilerin görüşlerini almalıdır. Gürültü. Gürültü öğretmen, öğrenci etkileşimini olumsuz yönde etkileyen bir değişkendir. Gürültü sorununun çözülmesi için öncelik ve nedenlerin saptanması gerekir. Genellikle gürültü derse yönelik ilgisizlik ve dikkat kaybı gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla öğretmen öğrencilerin ilgi ve dikkatini her durumda uyanık tutmayı bilmelidir. Bu arada öncelikle arkadaşıyla konuşarak gürültü yapan öğrenciye derse ilişkin sorular yönelterek dikkatini çekmeli. Ancak gürültü olduğu için sesini yükseltmemeli veya bir süre uyarmadan sessizce durumun farkında olduğunu belirten bir ifadeyle beklemelidir. Bu tür önlemler sorunun çözülmesi için yeterli olmazsa gürültünün olumsuz bir davranış olduğunu öğrencilere açıklanmalıdır. Gürültü, işitmeyi engelleyen, zihni yoran ve edinimi düşüren bir etkendir. Dolayısıyla öğretmen sınıfta gürültüyü yok etmedikçe huzurlu bir öğretim ortamının sağlanmayacağının bilincinde olmalıdır. Uygar bir sınıf ortamı sağlık kurallarına ve insan onuruna uygun olmalıdır. Temizlik. Temizlik alışkanlığı kazanmak, öğrencilerin bireyselleşme ve sürecinin en önemli aşamalarından birini oluşturur. Bedensel temizliğimizin önemini kavrayan öğrenci, aynı duyarlılığı çevresi içinde gösterecektir. Temiz bir çevrede yaşama bilinci kazanan öğrenciler, sınıflarının temiz tutulması yönünde ortak çaba gösterirler. Bu nedenle öğretmen, sık sık temizliğin neden gerekli olduğunu anlatmalı, enfeksiyon hastalıklarına karşı öğrenciler uyarılmalıdır. Bu arada öğretmen, kişisel görüntüsüne özen göstermeli ve öğrencilerin karşısında her zaman temiz çıkmalıdır. Görünüm. Sınıfta yer alan nesnelerin uyumluluğu ve amaçlara uygun bir diziliş içerisinde sıralanması gereklidir. Özenle seçilerek oluşturulmuş bir sınıf düzeni öğrenciyi psikolojik yönden etkiler. Sınıfta etkili bir görünüm kazandırmak, uygun bir mekan kullanımına duyarlılığını, renk seçimini ve amaç-araç dengesini sağlamayı gerektirir. Etkili bir eğitim ortamı görünüm açısından öğrenciyi olumlu yönde etkileyerek onun seçici bir kişilik kazanma bilincini geliştirmesine de katkıda bulunur. Bu nedenle öğrencinin sınıf düzenine ilişkin görüşlerinin alınması yararlıdır. Öğrenciler fiziksel mekanın düzenlenmesinde sorumluluk almaktan mutluluk duyarlar. Ayrıca güzel bir sınıf görüntüsü yaratmada bireysel planda katkıda bulunmak öğrencilerin eğitim yaşamına dönük algı ve beklentilerini de olumlu yönde etkiler. Ayrım sonu sayfa 43.